Ana, Maxim Gorki, 7. kaset 2. yüz, sayfa 262. İşçi gülümseyerek ikircikli, kuşkulu, şaşılacak şey dedi. Şaşılacak şey nedir? Bir yandan dayak atıyorlar, öbür yandan ayak yıkıyorlar. Acaba bunun ötesi yok mu? Oda kapısı açıldı, Nikola göründü. Öte yerde dövenin elleri öpülür, dövülenin de kanı emilir. İşte ötesi. Ignati ona saygıyla baktı. Biraz sessizlikten sonra, doğru, doğru. Nikola, Pelage yorulmuş olmalısınız. Bırakın biraz da ben yapayım dedi. İşçi sıkılarak ayaklarını geri çekti. Ana ayağa kalkarak, oldu bitti dedi. Ignati, haydi bakalım, sen de ayağa kalk bakalım artık. Ayağa kalktı. Ayakları üzerinde durarak, bütün gücüyle basarak, sanki yepyeni birer bacak dedi. Teşekkür ederim, binlerce teşekkür. Biraz durdu, önündeki çamurlu suya bakarak, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi. Üçü de yemek odasına giderek kahvaltı etmeye başladılar. Duygulu duygulu anlatıyordu. Gazeteleri ben dağıttım. Yürümeyi çok severim. Bunu bana Rebin söylemişti. Haydi şunları dağıt. Eğer yakalanırsan senden başka kimseden kuşkulanmazlar demişti. Nikola sordu. Bunları çok okuyan var mı? Okumasını bilenlerin hepsi. Nikola düşünceli haykırdı. Ah nasıl yapmalı? Bu gazete ile Rebin'in tutuklanışını nasıl anlatmalı? Ignati kulak verdi. Bugün ben onunla uğraşırım. Bu gazetelerden basılmış sayılar var ya, evet, veriniz onları ben dağıtayım. Ben nereye götüreceğimi, nasıl dağıtacağımı bilirim. Siz hemen veriniz. Ana ona bakmaksızın gülümsüyordu. Sen yoruldun, hem de korktun. Demin artık oraya dönmeyeceğini söylemiyor muydun? Evet, yoruldum. Yoruldum ya, elbette dinlenmenin bir kolayı bulunur. Korkmaya gelince bu doğru. Biraz önce siz söylüyordunuz ki insanları kanlara buluyorlar. Elbet ben de bir yolunu bulurum. Gece giderim. Veriniz. Ben hemen bu akşam yola çıkarım. Bir an durdu. Ormana gider saklanırım. Sonra da birer birer arkadaşlara haber verir. Geliniz alınız derim. En iyisi bu. Eğer beni tutuklayacak olurlarsa gazetelere yazık olacaktır. Sayıları da pek az. Çok dikkat etmeli. Ana yine sordu. Sen bir kez korktun. Artık nasıl yaparsın? Bu sağlam genç her sözcüğündeki temizlikle, içtenlikle ananın pek hoşuna gidiyordu. Korku korkudur. İşte iş. Neden böyle benimle eğleniyorsunuz? Ne yaparsınız? Elbet bu işle uğraşacak, başa çıkılacak. Korku morku vız gelir. Ama bu gencin kendisinde yarattığı sevince kendini bırakarak gülümsedi. Ah ah yavrum dedi. Öteki çekingen gülümsedi. İşte ben de hala bir yavru. Gence hep dostça bir saygı göstermiş olan Nikola, oraya gitmeyeceksiniz dedi. Peki o halde ne yapmalı? Nereye gidelim? Oraya başka birisi gidecek. Siz de yalnız kendisine nasıl davranılması gerektiğini anlatacaksınız. Olur mu? Ignati bir ara ikirciklendikten sonra istemeyerek peki dedi. Biz size gazeteler bulacağız. Bir de orman koruculuğu sağlayacağız. Köylüler ormana gelip ağaç kesmek istediklerinde ne yapayım? Tutuklamalı mı? Bunu yapamam. Ana ile Nikola bunun üzerine yine güldüler. Genç köylü yine duygulanmıştı. Korkmayınız, böyle bir durum karşısında bulunmayacaksınız. İnanınız dedi. O başka, o halde iş kolay. Ben fabrikaya gitmeyi de çok isterdim. Oralarda pek çok zeki işçiler bulunduğu söyleniyor. Ana sofradan kalktı, pencereye yaklaşarak düşünceli, işte böyle, yaşam tuhaftır. İnsan günde 5 kez güler, bir o kadar da ağlar. Hoş bir şey. Yemeği bitirdin mi Ignati? Haydi çık uyu. Yok istemem. Siz de pek sertsiniz. Çayınıza, şekerinize, dostluğunuza teşekkürler ederim. Ananın yatağına yattı. Başını kaşıyarak mırıldandı. Herkes buraya alışacak. İyi yapmıyorsunuz. Siz beni şımartıyorsunuz. Uykum yok. Siz mert insanlarsınız. Ancak bu kadarını da pek anlayamıyorum. İnsan kendi kendini köyden 100.000 kilometre uzakta sanacak. Ve ağzı açık horlayarak uyudu. Akşamleyin geç zaman Ignati bir bodrum katında Resovchikov'un karşısında bulunuyor, alçak sesle öteki pencerede 4 kez diyordu. Korkulu korkulu sordu, 4 kez mi? Önce 3, şöyle. Parmağıyla masanın üzerine vurarak saydı. 1, 2, 3. Sonra biraz durarak 1 kez daha. Anladım. Kırmızı saçlı bir köylü size kapıyı açacak. Size soracak. Ebe hanım için mi geldiniz diyecek ki siz de ona evet ev sahibinden geliyorum karşılığını vereceksiniz. İşte bu kadar yetişir. O işi anlamış olacaktır. Başları birbirine yaklaşıyordu. Genç ve dinçtiler. İkisi de seslerini kısarak yavaş yavaş konuşuyorlardı. Ana ayakta durmuş, ellerini göğsünde kavuşturmuş, masanın yanından onları izliyordu. Bütün bu gizli işaretler, bu sorular, bu yanıtlar onun dudaklarında bir gülümseme uyandırıyor, düşünüyordu. Bunlar hala çocuk. Duvarda bir lamba yanıyor, içeriye sarı bir ışıkla aydınlatıyordu. Şurada burada gazetelerin üstüne yarım gölgeler oynaşıyordu. Yerlerde bir takım matbaa kağıtları sürünüyor, pencereden karanlıklar arasında büyük bir yıldızın parladığı görülüyordu. Odanın içinde ıslak bir matbaa kokusu vardı. Ignati pek sevdiği kadife gibi bir kumaştan bir pardösü giymişti. Ananın kalbi sıcak bir duyguyla titriyordu. Çocuklarım, sevgili çocuklarım. Ignati ayağa kalkarak, işte artık oldu, anımsıyor musunuz? İlkin Moratok'a girilerek büyük baba sorulacak. Vesovchikov, evet anımsıyorum dedi. Ancak Ignati buna inanmış değildi. Ona bütün işaretleri, parolaları yineledi. Sonra da elini uzattı. Yeter, artık oldu. Şimdi Allah'a ısmarladık arkadaş. Onlara benden de selam söyleyiniz. Ignati yaşıyor, sağlığı yerindedir deyiniz. Göreceksiniz, bunlar mert adamlardır. Kendi kendini bir süzdü. Eliyle pardösüsünü düzeltti, sonra anaya sordu. Artık gidebilir miyim? Yolu bulabilecek misin? Göğsünü kabartarak, omuzlarını kaldırarak, yeni şapkasını kulaklarına indirerek, elleri cebinde çıktı gitti. Vesovchikov anaya yaklaşarak, en sonra işte bana bir iş çıktı dedi. Canım sıkılıyordu. Kendi kendime neden hapishaneden kaçtım diyordum. İşim gücüm saklanmaktı. Oysa hapishanede birçok şey öğreniyordum. Pavel bizim kafamızı durmadan doldurup duruyordu. Bu bizi sevindiriyordu. Peki ana, kaçma işi için neye karar verildi? Hazırlık yapıyorlar mı? Yarından sonra öğreneceğim. İstemeksizin yineledi. Yarından sonra. Öteki anaya yaklaşarak ağır elini omzuna vurdu. Liderlere söyleyiniz, bu çok kolay bir şey. Onlar sizin sözünüzü dinler. Bakınız, size anlatayım. Şurada bir fener, ondan sonra hapishanenin duvarı. Sağ yanda sokak, sol yanında mezarlık. Fenercilerden birisi gelir, duvara merdiveni dayar. Duvarın en yüksek yerindeki halkalardan birini avlunun içine doğru sarkan bir ip merdiveni bağlar, bırakır gider. Hapishanede bir kavga çıkartılır ya da kendileri kavga çıkarırlar. Hem bu olanaktan yararlanarak kaçacak olanlar merdivene tırmanırlar, kaçarlar. İşte böylece bu kaçış kolay olur. Çünkü onları her yerden önce mezarlık önünde ararlarken onlar kent içinde yitiklere karışırlar. Ona göre pek kolay olan bu planı anlatırken davranışlarının bütün şiddetiyle açıklamaya uğraşıyordu. Ama bu genci hımbıl olarak tanınmıştı. Şimdi onu atak gördükçe şaşırıp kalıyordu. Eskiden Vesovchikov'un durgun bakışları gelmişti aklına. Bu gözler büyümüş, açılmış, derin bakışlarında bir ışık, anayı inandıran, titreyen bir parıltı vardı. Düşün bir kez, bu gündüz, evet gündüz yapılacak. Bir mahpusun güpegündüz kaçmaya çalışacağını kim düşünür? Ana inler gibi bir sesle sordu. Ya arkalarından kurşun atarlarsa? Kim? Orada asker mi var ki? Ötekiler, gardiyanlar ise tabanca nedir bilmezler. Bu plan pek kolay gibi görünüyor. Görürsünüz, bu bütünüyle benim dediğim gibi olacak. Bundan dolayı hemen ötekilere de bundan söz ediniz. Ben her şeyi hazırladım. İpten merdiveni, halkaları, hepsini. Bizim ev sahibine de söyledim. Fenerci de bulunacak. O sırada kapının arkasında bir gürültü duydu. Birisi öksürüyordu. Sonra kapı gıcırdadı, o haykırdı. İşte ev sahibi geldi. Yarı açılan kapının önünde yıkamaya özgü çinko bir kazan göründü. Sonra bir ses, gir yahu dedi. Şişkin gözlü, kır saçlı, toparlak sakallı bir baş göründü. Vesovchikov kucağındaki kazanı içeri sokmak için ona yardım etti. Sonra iki büklüm duran bu kocamış görünüşlü adam genç yanaklarını şişirerek yere tükürdükten sonra kaba bir sesle merhaba dedi. Genç haykırdı. İşte sorunuz kendisine. Ne? Bana ne sormak istiyorsunuz? Kaçış üstüne. Yaşlı adam kararmış parmaklarıyla bıyıklarını silerek ah dedi. Görüyor musun Jacob? Ana bu işin bu kadar kolay olabileceğini sanmıyor. Nasıl? Sanmıyor mu? Evet, inanmıyor. Oysa inanmıyor demek istemiyor demektir. Ancak ikimiz biz bunun yapılmasını istediğimizden pek kolay olacağı düşüncesindeyiz. Sağına dönerek şiddetle öksürdü. Sonra odanın ortasında eliyle göğsünü ovuşturarak ananın yüzüne baka kaldı. Ana, yalnız bu işe karar verecek ben değilim dedi. Ötekilerle konuş, onlara her şeyin hazır olduğunu söyle. Ah, onları ben bir görebilseydim. Büyük bir işaretle kollarını açtı. Sonra bilinmez şeyi söndürmek ister gibi kavuşturdu. Sesinde şiddetli, anayı şaşırtan bir sıcaklık vardı. Kendi kendine bakın şuna nasıl değişti dedi. Sonra ötekine dönerek karar verecek olan Pavel'le arkadaşlarıdır dedi. Öteki düşünceli başını önüne eğdi. Yaşlı adam oturarak sordu. Bu Pavel dediğiniz kimdir? Benim oğlum. Soyadı Vlasov. Başını salladı. Cebine tütün tabakasını çıkararak doldurdu. Bu adı duymuştum. Yeğenim onu tanır. Benim yeğenim de hapishanededir. Adı Evchenko'dur. Tanır mısınız? Adım Gadon'dur. Bu gidişle çok geçmeden bütün herkes hapishaneye gidecek. O zaman artık biz de rahat edeceğiz. Biz yaşlılar. Jandarma bana yeğenimi Sibirya'ya süreceğini söyledi. Bunu yapacaktır Melun. Arada sırada yere tükürerek piposunu içmeye koyuldu. Sonra gence dönerek ah demek istemiyor dedi. Bu da onun bileceği iş. İnsan davranışında serbesttir. Eğer yorulmuşsa otursun, yorulmamışsa yürüsün. Eğer kendisini sorguya çekiyorlarsa sussun. Eğer dayak yiyorsa dayansın. Eğer öldürülürse yere düşsün. Bu doğal bir şey. Ancak ben yeğenimi çıkaracağım. Bu kısa tümceler anayı duraksatmışsa özellikle son cümleler onu imrendirmişti. Sokakta yağmur soğuk altında giderken Vesovçikov'u düşünüyordu. Bakın bir kez şuna nasıl değişti. Sonra Gabon'u düşünerek herhalde dedi yeni bir yaşam süren yalnız ben değilim. Ah ne olurdu peki demiş olsaydı. Ertesi hafta hapishanenin kapısı önünde Pavel'le vedalaşırken elinin içinde küçük bir kağıt parçasının varlığını duydu. Bu onu titretti. Oğlunun yüzüne sorucu, yalvarıcı bir göz attı. Ne var ki Pavel ona hiçbir yanıt vermedi. Mavi gözlerinde pek iyi tanıdığı sağlam, ağırbaşlı bir gülümseyişi vardı. Ana içini çekerek hoşça kal dedi. Pavel yüzünde daha okşayıcı bir anlamla yine anasının elini sıktı. Güle güle anne dedi. Oğlunun eli avucunda bekledi. Oğlu korkma, darılma dedi. Bu sözlerle onun alnındaki anlamlı çizgi ananın beklediği karşılıktı. Neden böyle söylüyorsun dedi. Sanki burada ne var? Gözyaşlarının duygularını yalanlaması için oğlunun yüzüne bile bakmayarak çıkıp gitti. Yolda kağıt parçasını tutan elinde bir ağrı duyar gibi oldu. Omzu sanki büyük bir yük altında kalmış gibi eğilmişti. Eve geldiğinde elindeki kağıdı Nikola'ya verdi. Buruş kırış olmuş kağıdı. Nikola'nın açışını izlerken yine kendisinde bir umut vardı. Nikola, ben zaten biliyorum dedi. İşte yazdığı. Arkadaşlar biz kaçmayacağız. Böyle bir şey yapamayız. İçimizden hiçbirisi buna evet diyemez. Böyle yaparsak hepimiz de onurumuzu, itibarımızı yitiririz. En iyisi siz en son tutuklanan köylü ile ilgileniniz. O sizin yardımınıza gereksinim duyuyor. Burada çok acı çekiyor. Her gün memurlarla kavga ediyor. 24 saat dar ceza hücresinde yattı. Biz kaçış hakkımızı da ona bırakıyoruz. Annemi avutunuz. Bunu kendisine anlatınız. O her şeyi anlayacaktır. Pavel. Pelage başını kaldırdı. Kendine güvenen bir davranışla bana neyi anlatacaksın? Ben zaten anlıyorum. Nikola aniden döndü. Cebinden bir mendilini çıkardı. Bir yandan burnunu silerek nezle olmuşum diye mırıldandı. Sonra gözlüğünü düzeltmek bahanesiyle ellerini gözlerine siper etti. Görüyor musunuz? Ne olursa olsun başarısızlık. Ana kalbi derin bir acı ile kabararak ne önemi var dedi. Ne denirse densin. Petersburg'da bulunan arkadaşlarından bir mektup aldım. Sibirya'dan kaçılabilir değil mi? Arkadaş bana diyor ki sorun yakında çözümlenecektir. Hükümet zaten belli. Hepsi de sürülecekler. Görüyorsunuz bu adamlar adaleti nasıl bayağı bir oyuncak durumuna getirdiler. Anladınız mı? Yargı yargılanmadan önce Petersburg'da zaten kararını vermiş. ana güvenli, bırak artık bunları Nikola dedi. Beni avutmanın, bana şunu bunu açıklamanın ne gereği var? Pavel hiçbir kötü şey yapmaz, kendisini üzmez. Durdu, soluk aldı. Öbürlerini de, beni de sever, beni düşünmüş. Ne yazmıştı? Annemi avutunuz, değil mi? Nikola yüksek sesle, oğlunuz gerçekten iyi bir ruha sahip diye haykırdı. Onu seviyor, kendisine pek çok saygı duyuyorum. Ana, biraz da Ribin'den konuşalım dedi. Ana hemen kalkıp gitmek, çalışmaktan yorgun düşüp yatmak istiyordu. Nikola, evet doğru dedi. Ne yapmalı? Şeşenka'nın şimdi neredeyse gelir. Pavel'e gittiğim günler kesinlikle gelir. Nikola başını bir yana salıvermiş, düşünmek için kendisini bir kanepeye bıraktı. Dudaklarını ısırıyor, sakalı ile oynuyordu. Kız kardeşimin burada olmaması ne kadar kötü, Ribin'in kaçış işiyle uğraşırdı. Ana, eğer bu iş daha Pavel oradayken yapılabilseydi pek hoş olurdu. Sustu, sonra yavaş bir sesle, madem ki elindedir niçin reddediyor, bir türlü anlamıyorum. Bu sırada kapının çıngırağı çalındı. Nikola ayağa fırladı. Ana ile bakıştılar. Şeşenka'dır. Ana sordu. Pavel'in yanıtını ona nasıl söylemeli? Evet güç. Ona acıyorum. Çıngırak bir daha çaldı. Bu kez daha yavaştı. Denilebilirdi ki kapının dışında kız da girmek, öğrenmek için ikircikleniyordu. Ana ile Nikola birlikte kapıyı açmaya gittiler. Mutfağın kapısına geldiklerinde Nikola, sizin yalnız gitmeniz daha uygun dedi. Kapı açıldığında Şeşenka sordu. O kaçmak istemiyor değil mi? Ana evet dedi. Şeşenka zaten biliyordum dedi. Yüzü sararmıştı. Çabucak ceketinin düğmelerini çözmek, göğsünü açmak istedi. Başaramadı. O zaman rüzgar, yağmur dedi. Ne kötü hava ya Rabbi. Nasıl, sağlığı iyi mi bari? Evet. Şeşenka ellerine bakarak her zamanki gibi hoşnut, sağlam dedi. Ana ona bakmaksızın bize Ribin'i kaçırmamızı yazıyor dedi. Doğru mu? Öyleyse hemen bu tasarıyı uygulamalı. Nikola kapıdan girerek, ben de öyle düşünüyorum dedi. Merhaba Şeşenka. Genç kız ona elini uzatarak sordu. Bunda ne sakınca var ki? Herkes planın yerli yerinde olduğunu doğruluyor değil mi? Biliyorum, herkes düşünüyor. Ancak planın uygulanmasıyla kim uğraşacak? Herkesin işi gücü var. Genç kız ayağa kalkarak şiddetle, ben dedi. Benim zamanım var. Peki, sana başka yardımcı da gerek. Evet, ben de şimdi gider bulurum. Ana önerdi. Biraz dinlenseniz olmaz mı? Siz benim için üzülmeyiniz, ben yorulmadım. Sessizce onların ellerini sıkarak soğuk, ağır başlı çıkıp gitti. Ana ile Nikola pencereye yaklaşarak arkasından baktılar. Şeşenka avluyu geçerek parmaklığın arkasında gözden gitti. Nikola ıslık çalmaya başladı. Sonra da masanın başına geçerek kalemini aldı. Ana yarım bir sesle, o bu işle uğraşırsa biraz avunur dedi. Nikola doğru dedi. Sonra yüzünü aydınlatan tatlı bir gülümseyişle sordu. Siz hiç erkek sevmediniz mi? Ana elini sallayarak ne düşünce diye haykırdı. Ben aşık olmak ha? Yalnız yine birisiyle evlenmeye zorlanmayayım diye korkardım. Hiç kimse hoşunuza gitmez miydi? Ana düşündü. Hayır dostum, anımsamıyorum. Belki öbürleri arasında bana daha çok hoş görünen birisi çıkabilirdi. Başka türlü ne olabilir ki? Anımsamıyorum. Sözünü büyük bir özgünlükle bitirdi. Kocam beni o denli dövdü ki, ondan önce ne geçmişse belleğimden hepsi de silinmişti. Ana biraz dışarı çıktı. İçeri girdiğinde Nikola sanki tatlı, sevgi dolu sözcüklerle onun anılarını okşamak istiyormuş gibi baktı. Görüyor musunuz? Benim de başımdan bir serüven geçti. Şeşenka gibi. Şimdiye dek hiç de böyle güzel bir yaratık görmüş değildim. O yaşayışımın gecesinde bana kılavuz olan bir yıldızdı. 20 yıldır ki kendisini tanıyor, seviyorum. Doğrusunu isterseniz onu şimdi de seviyorum. Bütün ruhumla, minnet ve şükranla. Ana Nikola'nın gözlerini şiddetli, sıcak bir ışık ile aydınlanmış görüyordu. Nikola başını koltuğun kenarında duran ellerinin üzerine koymuştu. Uzaklara, bilinmeyen uzaklara bakıyordu. Bütün vücudu ince ve nazikti. Gürbüz vücudu sanki güneşe karşı dönmek üzere kıvrılan bir bitki gibi ileri doğru atılmak için geriliyordu. Öyleyse evleniniz. O evleneli 5 yıl oldu. Niçin siz biraz önce davranmadınız? Sizi sevmiyor muydu? Nikola biraz düşündükten sonra şöyle dedi. Sanırım ki seviyordu. Buna inanıyorum. Öyle bir talihsizlik vardı ki O serbest olduğu zaman ben hapisteydim. Sonra ben çıktığımda o da hapse girmişti. Biz de Şeşenka ile Pavel gibiydik. En sonra 10 yıl süreyle Sibirya'ya sürdüler. Korkunç bir uzaklık. Ben de onunla ilgilenmek istiyordum. Utandık. Ben kaldım. O da arkadaşlarından birini tanıdı. İyi bir çocuktu. En sonra ikisi de kaçmayı başardılar. Şimdi de yabancı ülkelerde yaşıyorlar. Nikola gözlüğünü çıkararak sildi. Sonra camlarını ışığa doğru tutarak baktı. Yine ovuşturmaya başladı. Ana başını sallayarak derin bir sevgiyle, "Ah aziz dostum," dedi. Ana Nikola'ya acıyordu. Aynı zamanda onda öyle bir şey vardı ki Pelagi ona karşı bir anne gibi gülümsemek zorunda kaldı. Nikola aniden durumunu değiştirdi. Kalemi yine eline aldı. Ona sözlerinin uyumunu uydurarak, "Aile yaşamı devrimcilerin gücünü azaltıyor. Çocuklar doğuruyor, para azalıyor, ekmek parası uğruna çalışmak gerekiyor. Oysa gerçek devrimciler için hiç yorulmadan çalışmayı artırmak gerek. Bunun için de zaman ister. Eğer yine yorgunluğa yenilir ya da küçük bir başarının vereceği sarhoşluğa boyun eğersek halka ihanet etmiş oluruz," dedi. Sesi güvenliydi. Yüzü sararmış olmakla birlikte yine gözlerinde büyük bir gücün ışığı parlıyordu. Yeniden kapı şiddetle çalınarak konuşmasını yarıda bıraktırdı. Gelen Ludmilla'ydı. Bir yandan lastiklerini çıkarırken büyük bir öfkeyle "Yargılama günü yaklaştı. Bir hafta kaldı," dedi. Nikola odasından seslendi. "Kesin mi?" Ana duyduğu şeyin sevinç mi yoksa üzüntü mü olduğunu bilmeksizin ona doğru yürüdü. Ludmilla onu süzdü. Alaycı sesiyle konuşmasını sürdürdü. "Evet, savcı yardımcısı Kostak iddianameyi hazırladı. Mahkemeden açıktan söylendiğine göre yargı gerçekte belirlenmişti. Bu ne demek?" "Demek oluyor ki hükümet memurunun kendi düşmanlarına yumuşaklıkla, şefkatle davranmasından korkuyor. Yardakçılarının ahlakını büyük çabalarla, binbir zahmetle bozduktan sonra artık onların bağlılığına güvenmiyor." Ludmilla kanepeye oturdu. Sönük bakışları tiksintiyle doluydu. Nikola, "O halde Ludmilla, boş yere soluk tüketmeyiniz. Hükümet sizin sözlerinize aldırmıyor." Kadının gözlerini kuşatan halka gittikçe morarıyor, yüzünü tehdit edici bir gölge örtüyordu. Dudaklarını ısırarak sözünü sürdürdü. "Hükümete karşı yürüyorum. İsterse beni öldürsün. Hakkıdır. Çünkü onun düşmanıyım. Yalnız kendi egemenliğini, gücünü korumak için insanların ahlakını bozmasın." Nikola gözünün altından ona bakıyordu. Genç kadın sanki lanet ettiği adamların karşısındaymış gibi sözlerini şiddetle sürdürdü. Ana dikkatle onun sözlerini dinliyor, ne var ki ne söylediğini anlamayarak sadece makine gibi ara sıra benzer sözcükleri yineliyordu. "Yargı bir haftaya dek yargı." Ne olacağını, yargıçların Pavel'e karşı ne yapacaklarını göz önüne getiremiyordu. Ne var ki insanlıkla hiçbir ilgisi olmayan, vahşi, zalim bir şeyin yaklaşmakta olduğunu seziyordu. Düşünceleri kafasını bozuyor, gözlerini örtüyor, onu bütün vücudunu soğuk bir Sara nöbetine benzeyen sarsıntılarla sarsıyor, kanına karışarak kalbine saldırıyor, onun bütün direncini kırıyordu. İki gün bu ikircik acı bulutu içinde yaşadı. O sırada Şeşenka geldi. Nikola'ya, "Her şey hazır. Bugün saat 1'de dedi. Nikola şaşkın, "Böyle çabuk mu? Zaten öyle pek güç bir şey mi? Benim için salt ribine giydirecek giysiyi bulmak, bunları saklayacak yer bulmak gerekiyordu. Üst yanını gadon üzerine aldı. Ribin için ancak birkaç yüz adım atmaktan başka yapılacak bir şey yok. Ve Sovchikov da elbette kılık değiştirerek ya da onu karşılayacak. Kendisine bir pardüsü, bir kasket verecek. Nereye gitmesi gerektiğini söyleyecek. Ben de onu bekleyip götüreceğim." "İyi, gadon kimdir?" "Tanırsınız. Siz çilingirlere onların önünde ders verirdiniz." "Anımsıyorum, tuhaf bir ihtiyar. Eski bir asker. Bilgisi pek azsa da zalimliğe, zorbalığa, soygunculuğa düşman. Biraz da filozofa benziyor." Ana sessizlik içinde onu dinliyordu. Yavaş yavaş onda bir düşünce doğuyordu. "Gadon yeğenini Evçenko'yu da kaçırmak istiyor. Anımsar mısınız? Hani şu demirci? Hani temizliği ve şıklığı ile dikkatinizi çekerdi?" Nikola başını salladı. O her şeyi iyice hazırlamış. Yalnız ben başarıdan biraz kuşkuluyum. Mahpusları belli zamanlarda hep birlikte gezintiye çıkarıyorlar. Bir kez ip merdiveni görecek olursa hep birden kaçmak isteyeceklerdir. Gözlerini kapayarak sustu. Ana ona yaklaştı ve birbirlerine engel olacaklar. Üçü pencerenin önünde, ana Nikola ile Şeşenka'nın arkasındaydı. Konuşmaları Pelagere gittikçe belirsiz bir duygu uyandırıyordu. Birden gideceğim dedi. Şeşenka sordu. Niçin? Nikola öğüt verdi. Hayır, hayır, hayır dostum. Başınıza bir kötülük gelebilir. Ana baktı, sonra usuldan diretti. Gideceğim, evet gideceğim. Nikola ile genç kız bakıştılar. Şeşenka omuzlarını silkti. Olağan bir şey dedi. Sonra anaya dönerek koluna girdi. Tatlı dostça bir sesle bakınız dedi. Size haber vereyim ki umutlarımız yararsız olacak. Ana titrek elleriyle genç kızı kendisine çekerek sevgili kızım beni götürünüz. Ben sizin işinizi güçleştirecek değilim. Yalnız görmek istiyorum. Sanmam ki bu olabilsin. Bir kaçış. Genç kız Nikola'ya dönerek gelecek dedi. Ana biz birlikte duramayız. Bahçelere, tarlalara gidiniz. Oralardan hapishane pek güzel görünür. Size ne yapmak istediğinizi soracaklardır. Pelage güvenle haykırdı. Ben verecek bir karşılık bulurum. Unutmayınız ki hapishane gardiyanları sizi tanırlar. Eğer orada sizi görürlerse beni göremeyecekler. Hayır. Öteden biri kalbinde yaşayan umut birdenbire patladı. Onu davrandırdı. Belki o da heyecanla giyinmeye başladı. Bir saat sonra hapishanenin yöresindeki tarlalar içindeydi. Elbisesini şişirerek, donmuş toprakları yalayarak, eski bir kulübenin kırık dökük kapısını sarsarak, hapishanenin duvarına çarparak şiddetli bir rüzgar esiyor, hapishanenin avlusunda anaforlar yaparak, karşı durulmaz saldırısıyla oradan topladığı insan seslerini ufuklara dağıtıyordu. Bulutlar ara sıra mavi bir gök parçası göstererek koşuşuyordu. Ananın arkasında kent uzayıp gidiyordu. Önünde mezarlık, sağ yanında 20 metre uzakta hapishane vardı. Hapishanenin yanında iki asker ağır adımlarla bir atı gezdiriyor, bir yandan da ıslık çalıyor, bir yandan da gülüyorlardı. Ana elinde olmayan bir davranışla birden seslendi. Askerler, benim keçim vardı, kaçtı. Buraya geldi mi? Gördünüz mü? Erlerin birisi karşılık verdi. Hayır, görmedik, hayır. Ana sanki çalınan keçisini arıyormuş gibi yavaş yavaş mezarlığın duvarına doğru yürüdü, uzaklaştı. Birdenbire ayaklarının titrediğini, sanki buzlu yere yapışmış gibi kımıldadığını duydu. Hapishanenin sağ köşesinden, arkasından bir tahta merdivenle fenercinin her zamanki gibi koşarak geldiğini gördü. Pelage korkarak askerlerden yana baktı. At onların çevresinde bir daire çiziyordu. Sonra ötekine baktı. Fenerci merdivenini dayamış, yavaş yavaş basit bir hareket yaptıktan sonra yine inmişti. Ananın kalbi şiddetle çarpıyor, saniyeler hızla geçip gidiyordu. Birdenbire duvarın üstünden Ribi'nin kara başı, sonra vücudu göründü. Öte yana düştü. Kendini salıverdi. İkinci bir baş, kadifeden yapılmış bir kasket, birdenbire kaydı gözden uzaklaştı. Ribin ayağa kalktı, çevresine bakındı, başını salladı. Ana ayağı ile yere vurarak mırıldandı. Kaç, kaç! Kulakları uğulduyordu. Hapishaneden çıkan sesler kendisine dek geliyordu. Çünkü bir baş, bir sarışın baş, duvarın üstünde göründü. Ana ürkmüş, elleriyle göğsünü yakalamıştı. Sarışın, sakalsız baş, sanki vücudundan ayrılmak istiyormuş gibi havada şiddetli bir davranış çizdi. Sonra duvarın arkasından gitti. Gürültüler, sesler gittikçe artıyordu. Ribin duvarı saptı, sonra hapishaneyi kentin evlerinden ayıran bir tarladan geçti. Ana onu yavaş gidiyor, yüzünü daha sonra tanıyabilecek bir biçimde herkese gösteriyor sandı. Kendi kendine mırıldandı. Çabuk, çabuk, daha çabuk. Hapishanenin avlusunda kuru bir şangırtı, bir camın kırıldığı işitildi. Askerlerin bir ara ayaklarını yere dayamış, bütün gücüyle atı kendisine çekiyor, öteki elini ağzına götürüp hapishaneden yana bir şeyler söyleyerek bağırıyor, sonra da dinlemek için başını uzatıyor, kulağını yana çeviriyordu. Ana bütün kasları gerilmiş bakıyordu. Hepsini olduğu gibi görmüş olan gözleri hala inanmıyordu. Öyle korkunç, güç sandığı kaçış inanılmayacak bir sürat çeviklik içinde olup bitmişti. Sokakta artık Rib'in görünmüyordu. Yalnız uzun bir pardüsü giymiş, kadife kasketli bir erkekle küçük bir kız çocuğunun geçtiği görülüyordu. Gardiyanlardan üçü şimdi hapishanenin kenarında gözükmüşler, birbirine sokularak elleri havada koşuyorlardı. Askerlerden biri onlardan yana koştu, öbürü atla oynuyordu. Ana çevresinde her şeyin kımıldadığını, titrediğini sanıyordu. Düdük sesleri havayı çınlattı. O zaman ana artık kendisini tehdit eden tehlikeyi anladı. Korku içinde mezarlığın duvarını izleyerek, bir yandan da gardiyanları inceleyerek yürümeye başladı. Onlar koşarak askerlerle birlikte hapishanenin öteki köşesinden dönüp gitmişlerdi. Bu sırada pek iyi tanıdığı hapishane baş gardiyanını gördü. O da göğsü bağrı açık, ötekilerin gittiği yana koşuyordu. Polisler geldi, halk birikti. Rüzgar sanki yapılan işlerden hoşnutmuş gibi yine esmeye başlamış, yüreği bütün gücüyle sarsıyor, Pelagin'in kulağına belirsiz, yarısı yitik konuşma parçaları getiriyordu. ''Hala orada mı?'' ''Merdiveni mi söylüyorsun? Hay Tanrı canını alsın.'' Yine düdük sesleri duyuldu. Şimdi bu gürültü, bu kargaşalık anayı sevindiriyor, kendi kendisine ''Demek isteseydi pek güzel başarabilecekti.'' dedi. Birden duvarın bir köşesinden karşısına birkaç polis çıkıverdi. Birisi ''Dur!'' diye bağırdı. ''Biraz önce buradan sakallı bir adamın geçtiğini gördün mü?'' Ana eliyle tarlayı göstererek ''Evet, bu yana doğru.'' dedi. ''Begorov, koş, düdük çal, çok oldu mu? Belki bir dakika.'' Ne var ki bu konuşma bir düdük sesi arasında gitti. Polis karşılık beklemeksizin başı yere eğik, ağzında düdük, eli bahçeleri göstererek arkadaşıyla donmuş toprak üzerinde bütün hızıyla koşmaya başladı. Ana bir süre gözleriyle onu izledi, sonra eve döndü. Özel olarak hiçbir şey düşünmemekle birlikte sıkılıyor, içinde bir acı duyuyordu. Kente yaklaştığında bir araba kendisini durdurdu. Başını çevirip arabaya baktı. İçinde kumral bıyıklı, yorgun solgun birisi vardı. O da kendisine baktı. Bu Nikola'dan başkası değildi. Nikola anayı karşılarken pek hoşnut, içini çekiyordu. ''Size bir şey olmadı ya, anlatınız bakalım nasıl oldu?'' ''Sanırım başardık.'' Ana en küçük ayrıntıya dek her şeyi anımsamaya çalışarak kaçışı anlattı. Sanki inanılmaz bir öykü anlatıyor gibiydi. Nikola ellerini ovuşturarak ''Görüyor musun?'' dedi. ''Bizim şansımız varmış. Ancak sizin için çok korktum. Derecesini anlayamazsınız. Sonra sakın Pavel'in yargılanmasına üzülmeyiniz. Yargılama ne kadar çabuk olursa Pavel'in kurtulması da o kadar yaklaşmış olur. Belki daha Sibirya'ya giderken yolda kaçmayı başarmış olur.'' Verilecek cezaya gelince o belli oldu. Nikola yargılanmayı anlatmaya başladı. Ana Nikola'nın bir şeyden kaygılandığını, bunun için kendisine güven vermek istediğini seziyordu. ''Herhalde siz benim mahkemeye bir dilekçe vereceğimi sanıyorsunuz.'' Nikola sanki kendi kendisine saldırılmış gibi ellerini ovuşturarak karşılık verdi. ''Ne söylüyorsun? Usuma bile getirmedim.'' ''Korkuyorum. Evet korkuyorum. Bilmiyorum neden korkuyorum.'' Bir an sustu, sonra ''Ara sıra bana öyle geliyor ki Pavel ile eğlenecekler, onu aşağılayacaklar. Hele şu köylüye, köylü çocuğa bakın, söyle bakalım ayol, ne keşfettin?'' diyecekler. Pavel de onuruna düşkündür, onlara karşılık verir ya da Andre onlarla alay eder. Ah bizimkiler, hepsi onlar öyle haksever, ateşli ki. İşte bunları düşündükçe kendi kendime diyorum ki, eğer böyle bir şey olursa o zaman öyle mahkum edilecekler ki kendilerini bir daha görmek olanaksızlaşacak. Nikola karanlık bir durumda sakalını karıştırarak susuyordu. Kafamın içinden bu düşünceleri söküp atamıyorum. Düşünüyorum, yargılama gerçekten pek korkunç bir şey. Yargıçlar her şeyi birer birer inceleyecekler. Her şeyi anlamaya çalışacaklar. Benim için verilecek ceza değil, geçecek yargılama korkunç görünüyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ana görüyordu ki Nikola onun duyduğu bu üzüntüyü, korkuyu anlamıyordu. O zaman düşüncesini anlamak uğruna daha çok güçlük çekiyordu. Yargılama gününe dek geçen 3 gün içinde ananın içindeki korku duygusu her saat biraz daha arttı. En sonra 4. gün mahkemeye giderken bu korku ağır bir yük gibi onun omuzlarına çöktü, onu iki büklüm etti. Sokakta eski bir komşuya rast geldi. Durgunca eğilerek aldığı selama karşılık verdikten sonra büsbütün korkarak kalabalık içine karıştı. Mahkemede yargılamaları yapılacakların ailelerine rast geldi. Herkes bitkin, üzgün bir sesle yavaş yavaş birbirlerine acılarını anlatıyordu. Çevresinde bir takım konuşmalar olduysa da ana bunları bir türlü anlamıyordu. Bu gürültüden, kargaşalıktan öyle bir acı duygu yükseliyordu ki ana bunu anladıkça daha çok acı duyuyordu. Sizov anaya yanında bir yer göstererek otur dedi. Oturdu. Giysisinin buruşukluklarını düzelterek çevresini gözden geçirmeye başladı. Gözlerinin önünde bir hayal gibi yeşil, kırmızı, sarı kurdeleler, lekeler, çevreye parıltılar saçan ince şeritler görüyordu. Yanında oturan kadın ona, "Oğlun benim oğlumun mahvuna yol açtı," dedi. Sizov üzgün bir sesle "Sus Natali," diye konuşmasını önledi. Ana yanına baktı. Bu kadın Samoylov'un annesiydi. Biraz ötede dazlak başı, yelpaze gibi açılan bir sakalla parlayan yüzü, önüne eğik gözleri, titreyen sakalı ile onun babası bulunuyordu. Çatının ta tepesinden salona bulanık bir ışık giriyor, pencerelerden yoğun bir kar yağdığı görülüyordu. İki pencerenin ortasında çarın resmini gösteren büyük bir tablo vardı. Tablo pek süslü bir çerçeve içine konmuş, önünde hemen hemen salonun bütün genişliğini içeren yeşil bir çuha ile örtülmüş bir masa vardı. Masanın sağında bir parmaklığın arasındaki iki sıra tahtadan kanepe, salonda da iki sıra koltuk dizilmişti. Mübaşirler yeşil kollu parlak düğmeli giysileriyle bir yandan bir yana gidip geliyorlar, havada hala boğuk fısıltılar uçuşuyordu. Bilinmeyen bir köşeden eczanelere özgü belirsiz bir koku geliyordu. Renkler, parıltılar gözlerini kamaştırıyor, soluk alırken çevreden yayılan kokular ciğerleri dolduruyordu. Birden biri ayağa kalktı, yüksek sesle bir şeyler söylemeye başladı. Onunla birlikte herkes ayağa kalkmıştı. Ana da Sizov'un koluna dayanarak üzgün doğruldu. Soldaki köşeden büyük bir kapı açıldı. İçeriden gözlerinde gözlük, bacakları titrek yaşlı bir adam çıktı. Küçük kranta yüzü üzerinde uzun favoriler titriyordu. Bıyıksız üst dudağı ağzının içine girecek gibiydi. Elmacık kemikleri çıkık, çenesi de üniformasının yakalığı üzerine düşüktü. Denilebilir ki yaşlı adamda boyun adına bir şey yoktu. Yaşlı adam yuvarlak pembe porselen yüzlüydü. Bir gencin yardımıyla yürüyor, onların arkasından üniformalarıyla üç kişi daha, arkadan da üç sivil geliyordu. Masanın çevresinde uzun uzadıya görüştükten sonra oturdular. Her şey yerli yerine geldiğinde üniformasının düğmeleri açık, tüysüz yüzlüsü şişkin dudaklarını güçlükle kımıldatarak yaşlı adama dalgın bir şeyler söyledi. Yaşlı adam kımıldamadan dinliyordu. Ana yaşlı adamın gözlüklerinin altından renksiz iki küçük leke görüyordu. Dar bir yazı masasının başında uzun boylu, iri yarı birisi öksürerek bir takım kağıtlar karıştırıyordu. Yaşlı adam titreyerek öne doğru eğildi. Konuşmaya başladı. İlk sözcükleri anlaşılır bir biçimde söylenmişti. Sonrakiler yaşlı adamın ince cansız dudakları arasında duyulmayacak derecede zayıf çıkıyordu. "Bildiririm ki..." Sizov dikkatlice ananın kolunu dürterek ayağa kalktı. "Dikkat!" Parmaklığın arkasından bir kapı açıldı. Bir er göründü, sonra Pavel, Andre, Fedya Mazin, Gosef kardeşler, Bukin, Samoylov, arkalarında da tanımadığı beş genç birer birer çıktılar. Pavel gülümsüyordu. Andre anayı başıyla selamladı. Onların gülümseyişleri, yüzleri, canlı duruşları, salonu dolduran ağır başlılık ve büyüklüğü kırmış, şimdi ona biraz da parlaklık vermişti. Üniformaların çalımlı parlaklığı söner gibi olmuştu. Ananın içine bir dirim gücü, bir güven gelmiş, onun içine düştüğü acıdan biraz olsun kurtarmıştı. Ananın arkasında şimdiye dek sesi çıkmayan kanepelerden ağır bir uğultu ile alınan selamlara karşılık verildi. Ana Sizov'un fısıldadığını duydu. Hiç de korkuları yok. Sağ yanında Samoylov'un annesi hıçkırıklara boğulmuştu. Azarlayıcı bir ses yükseldi. "Susun!" Yaşlı adam "Uyarıyorum," dedi. Pavel ile Andre yan yanaydılar. Sonra birinci sırada Mazin, Samoylov, Gosef kardeşler oturmuşlardı. Andre sakalını kestirmişti. Bunun yerine bıyıkları uzamış, yorgun yüzünü kedi başına benzetmişti. Yüzünün anlamı da değişmemişti. Ağzının kıvrımlarında bir acılık vardı. Bakışları karanlıktı. Mazi'nin üst dudağı iki üzüntü çizgisiyle gölgelenmiş, yüzü kabarmıştı. Samoylov eskisi gibi yine tuvaletine dikkat etmişti. Ivan Gosef'in dudaklarında yine o geniş gülümseyiş vardı. Sizov başını yere eğerek "Fedya, Fedya" dedi. Ana çok kolay soluyordu. Kulaklarını yaşlı adamın sözlerine vermiş, onun üniformasını, yakasından ayrılmayan başıyla sanıkları sorguya çekmesini bekliyordu. Oğlunun vereceği yalın soğukkanlı karşılıkları dinlemeye hazırlanıyordu. Öyle sanıyordu ki yargıçlar kötü, zalim insanlar değillerdi. Onların nasıl bir ruhta olduklarını anlamak için dikkatle yüz çizgilerini gözden geçiriyor, incelemeleri derinleştikçe içinde yeni bir umut güneşi doğduğunu duyuyordu. Porselen yüzlü adam tasasızca bir belge okuyordu. Sesi salonu dolduruyor, halka sıkıntı veriyordu. Dört avukat hararetli bir sesle sanıklarla konuşuyordu. Yaşlı adamın sağ yanında göbekli, küçük gözleri içeriye çekik bir yargıç vücuduyla bütün koltuğu dolduruyordu. Solunda da sırtı kamburlaşmış, kızıl bıyıklı, soluk yüzlü birisi vardı. Gözleri yarı açıktı. Başını koltuğun arkalığına dayamıştı. Savcıda bir yorgunluk, bir bezginlik, bir can sıkıntısı vardı. Üyelerin arkasında bir takım adamlar daha vardı. Pavel'in sesi yükseldi. Burada ne katil ne de suçlu var. Salt, zalimler, mazlumlar. Çevreyi bir sessizlik kapladı. Birkaç saniye ana bir kalemin kağıt üzerinde yarattığı sesten, kalbinin çarpıntısından başka bir ses duymadı. Başkan bir şeyler dinlemek için beklemek istiyormuş gibiydi. Üyeler kımıldamadı. O zaman, "Evet, Andre Nahotka, doğruyu açıklayınız." Birisi fısıldadı, "Kalk, kalkınız." Andre yavaşça ayağa kalktı. Yaşlı adamı tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Küçük Rusyalı omuzlarını kaldırarak şarkı söyler gibi uyumlu sesiyle, "Neden dolayı kendimi suçlu bulacakmışım?" dedi. Ne bir insan öldürdüm ne de bir şey çaldım. Yalnız bütün insanların birbirini soymalarından, birbirlerini öldürmelerinden başka bir şey olmayan bu yaşam biçimini benimsemiyorum. Yaşlı adam büyük bir çabayla kendini toplayarak akıcı bir konuşmayla ya evet ya hayır diye yanıt veriniz. Ana arkadan bir coşkunluk yükseldiğini duydu. Sizov anaya görüyor musun nasıl karşılık veriyorlar dedi. Evet. Fedya ayağa kalkarak sadece hayır vermeyeceğim dedi. Yüzü heyecandan kızarmış, gözleri parlıyordu. Sizov üzgünce ah dedi. Ben avukat istemem çünkü karşılık vermek istemiyorum. Sizin yargınızı kanunsuz olarak tanıyorum. Siz kimsiniz? Bizi yargılama hakkını halk mı verdi? Hayır, size o böyle bir hak vermedi. Ben sizi tanımıyorum. Oturdu. Ateş saçan yüzünü Andre'nin kolunun arkasında sakladı. İri yarı üye başkanın kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı. Solgun yüzlü üye de sanıklara hızlı bir göz attıktan sonra elindeki kurşun kalemiyle önündeki kağıda bir şeyler yazdı. Öbür üyelerde de türlü davranışlar görüldü. Başkan soğuk bir sesle konuşmaya başladı. Dört avukat dikkatle dinliyordu. Fedya hep gülümseyen yüzünü Andre'nin kolunun arkasında saklıyordu. Sizov ananın kulağına eğilerek "Bunu gördün mü?" dedi. "Hepsinden iyi söyledi. Ah çapkın." Ana anlamaksızın güldü. Bütün bunlar onun için biraz sonra kuşkusuz bütün dinleyicileri ağırlığı altında ezecek olan olayın gereksiz, zorunlu bir başlangıcından başka bir şey değildi. Pavel'in, Andre'nin serin kanlıca verdikleri karşılıklarda öyle bir yüreklilik, güven vardı ki bu sözler bir mahkeme karşısında değil de kendi ellerinde söylenmiş sanılabilirdi. Fedya Mazi'nin gençlere özgü bir coşkunlukla gösterdiği taşkınlık ona biraz eğlenceli gibi geliyordu. Salonda içten bir yüreklilik, gençlik duygusu doğuyor gibiydi. Ana arkasında duyduğu kımıltıları, fısıltıları düşündükçe bu durumda yalnız kendisinin olmadığını anlıyordu. Yaşlı adam sordu, "Siz ne dersiniz?" Savcı bir eliyle masasına dayanarak ayağa kalktı. çabuk çabuk bir takım sayılardan söz ederek konuşmaya başladı. Sesinde korkunç denecek hiçbir şey yoktu. Yine de ana onu dinlerken kalbine bir hançer saplanmış gibi oldu. Bu seste belirsiz bir düşmanlık duygusu seziyordu. Bu sezgi ele geçirilmez bir kütle halinde gittikçe büyüyordu. Ana yargıçlara karşı saygı duyuyorsa da onları anlamıyordu. Onlar da ananın beklediğinin tersine Pavel'e, Andrei'ye, Fedya Mazin'e karşı öfkelenmişler, acı sözcükler kullanmamışlardı. Anaya öyle geliyordu ki sordukları her soru kendileri için önemli değildi. İstemeye istemeye sorular sorup bin türlü çabayla yanıtlar gibiydiler. Hiçbir şey onlar için ilgi çekici değildi. Sanki her şeyi önceden biliyorlardı. Şimdi jandarmalardan biri onların önünde alçak sesle konuşuyordu. Herkes Pavel Vlasov'un başlıca kışkırtıcı tanımada birliktir. İri yarı üye sordu. Ya Andre Nahotka? O da. Avukatlardan biri kalkarak bir saniye izin verir misiniz dedi. Anaya öyle geliyordu ki üyelerin hepsi de hasta gibiydi. Yüzlerinde, seslerinde, durumlarında açıkça bir yorgunluk, tembellik vardı. Pek iyi görüyordu ki her şey kendilerine karşıydı. Üniformalar, salon, jandarmalar, avukatlar, koltuklarında oturmak, sormak, dinlemek zorunluluğu, her şey pelage yüksek mevki sahibi insanlara pek az rastlamıştı. Birkaç yıldan beri de böylelerine hiç rastlamaz olmuştu. Bundan dolayı şimdi üyelerin yüzlerinde anlaşılmaz bir şey, bir yenilik, bir değişiklik, korkunç olmaktan çok acınası bir durum seziyordu. Şimdi kendisinin iyi tanıdığı sarı yüzlü subay konuşuyordu. Sözcükleri ballandırarak Andrei ile Pavel'den söz ediyordu. Ama onu dinlerken kendi kendine "Zavallı, sen de çok şey bilmiyorsun." dedi. Şimdi ana orada parmaklığın arkasında oturanlar için bir korku duymuyordu. Kalbindeki acıma, şefkat, salt onlara ilişkin kalmıyor. Tersine herkes onun kalbini tatlı bir aşk ile, acıma ile dolduruyordu. Bu genç gürbüz adamların hepsi de duvarın karşısında bir köşeye oturmuşlar. Tanıkların, savcının tartışmalarına hemen hemen hiç de önem vermiyorlardı. Ara sıra içlerinden birisi dudaklarında aşağılayıcı bir gülümseyişle arkadaşlarının kulaklarına eğilerek bir şeyler fısıldıyordu. Andrei ile Pavel hemen hemen durmadan avukatlardan birisiyle konuşuyorlardı. Onlardan birini ana bir gün önce Nikola ile birlikte görmüş, Nikola ona arkadaş demişti. Mazin öbürlerinden daha coşkunca onların sözlerini dinliyordu. Arada sırada Samoylov, Ivan Gosef'in kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Ana hala kendisini kaplayan düşmanlık duygusunu anlamayarak onu açıklayacak sözcük bulamıyor, bakıyor, ölçüştürüyor, düşünüyordu. 7. kaset 2. yüzün sonu.